Ayrım 21.
Masallar Dünyası. Annem sık sık hastanelere, doktorlara gittiği için evde yalnız kalıyordum. Sokağa çıkıp oynamam da yasaktı. Yalnız kaldığım zamanlar odamızın karşısındaki odada oturan, bozacılık, şıracılık eden adamın karısı Emine Hanım teyze çağırırdı odasına, bana masallar anlatırdı. Bu Rumelili ince uzun kadının her seferinde bana başka masallar anlatmasına şaşar kalırdım. Ne çok masal biliyordu. Anlattıkları içinde bir topal leylek masalı vardı. Ben en çok o masalı severdim. Ne olur Emine Hanım teyze, yine topal leyleği anlatsana. Bu masalı her anlatışında bir değişik biçimde anlatırdı. Masalın bel kemiği olduğu gibi kalır ama herkes masalı bir başka türlü süsler, biçimlendirir, değiştirirdi. En çok da bu değiştirmeleri seviyordum. Bu Rumelili masal anası benim çocukluğumu bir büyülü masal dünyasına soktu. Denizlerin altında renk renk kuşların süzülüp yüzdüğü, göklerin üstünde yıldızların arasında kadife tenli balıkların uçuştuğu bir dünya. En çok topal leyleği severdim. Çünkü masalların en acıklısı ama en mutlu sonla biteni buydu. Topal leylek bir iyilik perisiydi. İnsanlara bir topal leylek biçiminde görünürdü. Kendisine yardım etmek isteyenleri, iyilikseverlikleri sonunda ödüllendirir, mutlandırırdı. Topal leyleğin serüvenlerini dinlerken yer yer gözlerim buğulanır, ağlamamak için kendimi zor tutar, sonra masalın başka bir yerinde kirpiklerimde toplanmış yaşla gülümserdim. Masalda eski konaklar vardı. Bu eski konakların yarı yıkık duvarları çöker, orada açılan delikten iyi insanların önüne altınlar dökülürdü. Masalı dinledikten sonra evin altındaki bodrum katında kullanılmayan eski, döşemeleri çürümüş, böcekli örümcekli odalara girer, rutubetten küherçilenmiş, yosunlaşmış, mantarlaşmış duvarlarına bakardım. Duvar birden yarılsın da altınlar dökülsün diye. Bilirdim masalda olanların gerçekte olmayacağını. Ama yine de içimde bir umutsuz umut vardı. Çünkü zengin olmam gerekiyordu. Annemi iyileştirmek için çok param olmalıydı. Annemin anlattığı masallar daha etkileyiciydi. Çünkü annemin anlattıklarının masal değil, gerçek olduklarını, gerçekleri simgeleştirip masal diye anlattığını o yaşımda sezinlerdim. Annem masal diye bana yaşamını, özlemlerini, isteklerini sembollerle anlatırdı. Belki de bana öyle geliyordu. Hani masaldı o? Büyük bir kuş biçimine giren kurtarıcı peri, zindandaki delikanlıyı sırtına alıp uçuruyordu. Ama birlikte uçarlarken kuş gak dedikçe su, guk dedikçe et verecekti delikanlı. Yoksa bulutların üstünden yere düşüp paramparça olacaktı. Kuşa verecek suyu, eti tükenmişti de delikanlının umut ülkesine ulaşabilmek için sırtına bindiği kuş biçimindeki periye gak dedikçe su yerine kanını, guk dedikçe et yerine yüreğinden bir parça veriyordu. İşte böyle böyle umut ülkesine varıp kurtulmuştu ama kanı da yüreği de tükenmiş, bitmiş olarak. Annemin anlattığı masallardan birinde kalabalıklar içinde yapayalnız bir kız vardı. Onu bir zindana kapamışlardı. Zindanı aydınlatsın diye yaktığı mumun erimiş artıklarını toplamış, bunlardan heykel gibi bir kadın başı yapmıştı. Bu kadın heykeline mumdan yapıldığı için mum hala adını vermişti. Mum halanın başına bağlı ipin ucu kızın elindeydi. Yalnız kız mum halayla konuşurdu. Her şeyi ona sorardı. Kız ipi öne doğru çekerse mum hala başını öne eğip evet, arkaya doğru çekerse başını kaldırıp hayır demiş olurdu. Yalnız kız kendi yalnızlığını bal mumundan yaptığı heykelde somutlaştırıp mum hala aracılığıyla kendi kendisiyle konuşmuş oluyordu. Bu masal motifinin eski Yunan'dan aktarma olduğunu çok sonra öğrenecektim. Annemin mum halası bu masalı dinlediğim günlerden aşağı yukarı 50 yıl sonra günlüklerimi, denemelerimi derlediğim kitabımın adı olacaktır. Annemin anlattığı bir de korkulu masal vardı. Akşam karanlığı basınca gaz harcanmaması için lambayı yakmadan babamı beklediğimiz saatlerde beni oyalamak için anlatırdı. Ama anlatmadan önce de anlatırken de arada sakın korkma diye beni uyarırdı. Bir ormandaki kulübede yaşayan yoksul bir kadın, karlı kış gecesi aç çocuklarını doyurabilmek için onlara mezardan çıkardığı bir ölünün ciğerini pişirip yedirir. ciğersiz ölü bir gece canlanıp kulübeye gelir ve birden bağırır. Ver benim ciğerimi. Aynı masalı çocuklarıma çok anlattım. Annemin anlattığı, adını şimdi anımsayamadığım masallardan biri beni çok etkilemiştir. Bu masalın kahramanı ölmemek, ölümden kurtulmak için günlerin 24 saatten, haftaların 7, ayların 30 günden daha uzun olduğu bir yeri arayıp durur. Çok yıllar sonra bu masalda kendimi buldum. Ben de uçup dağılmakta olan bir buğu gibi çok belirsiz izleri kalan bu masaldan esinlenerek 1957 yılında Biraz Gelir Misiniz adlı oyunumu yazdım. Emine Hanım teyzeye nasıl bunca çok masal bildiğini sorardım. Uyduruyorum derdi. Uydurduğunu öğrenince anlattığı masallar ilkin gözümde değerini yitirdiler. Ama sonra bende de masal uydurma isteği belirdi. Ben de masal uydurmaya başladım. Ama uydurduğum bütün masallar hep o topal leylek masalına benziyordu. Rumelili masal anasının masalları benim hayal ufkumu genişletti. Dalga geçmesini o zaman öğrendim. Hala çok severim dalga geçmesini. İyi şeydir ama sanıldığı kadar kolay değildir iyi dalga geçmek. Belki de beni yazarlığa iteleyen nedenlerden biri de annemin, Rumelili Emine Hanım teyzenin anlattığı masallardır. Kim bilir? İlahiden Marşa. Okul başlıyor. Çok heyecanlıyım. Annem beni akşamdan yıkadı. Sabah erkenden en iyi giysimi giyindim. Ebe Hanım'ın Hamdi geldi sabahleyin. Birlikte gidecektik okula. Annem beni kucaklayıp öptü. Gözleri doldu. Ben sevinç içinde uçuyordum ama korkulu bir sevinç. Okul eve yakın olduğu için öğle yemeğini eve gelecektim. Okula gittik. Birçok çocuk. Hiç bu kadar kalabalık çocuk arasında bulunmamıştım. O çocuk kalabalığı içine girince eski arkadaşlarını bulan Hamdi beni bırakıverdi. Çekingenlikle onu aradım, bulamadım. Okulun önündeki çevresi duvarsız alandaydık. Bir uğultu, bir gürültü. Kendimi bir büyük adam gibi görmeye alıştırmıştım. Bu yaramaz, şamatacı öğrencilerle değil, ağırbaşlı öğretmenlerle denk görüyordum kendimi. Bu yabancılaşma, bu yadırgayış içinde şaşkın dururken kafamın arkasına taş gibi sert bir şey iki kez vurdu. Dönüp baktım, çocuklar gülüşüyorlar. Bunun ne olduğunu sonradan öğrendim. Çocuklar sağ elini yumruk yapar, önce baş parmağının, sonra hızla geri kalan yumruğu dört parmağının sivri eklem yerlerini ard arda çok hızla arkadaşlarının kafasına vururlar. Bu bir şakadır. Galiba bunun adı madik atmadır. Bana bir çocuk madik atmıştı. Sıyrılıp kalabalığın arasına karıştım. Az şaşı bir adam çıktı okul kapısının önünde. Terbiye-i Bedeniye ve Musiki Muallimi Kazım Bey. Sıraya, sıraya. Herkes saflarına ayrılsın. Sıraya girin. Ben de girdim sıraya. Kazım Bey, İstiklal Marşı söyleyeceğiz, dedi. İstiklal Marşı, sözünü bile ilk duyuyordum. Tekkedeki ilahilerden okuldaki marşa gelmiştim. Öbür çocuklar önceki yıllardan biliyorlardı İstiklal Marşı'nı söylemeyi. Kazım Bey iki elini açıp havaya kaldırdı. Bir elinde değnek vardı. İstiklal Marşı başladı. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. O zaman İstiklal Marşı'nın bestesi şimdiki gibi değildi. Şimdikinden bile ağır tempoluydu. Hep birazdan İstiklal Marşı söylendi. Ayıp olmasın, bilmediğim anlaşılmasın diye ben de söylermiş gibi dudaklarımı kıpırdattım. Haydi dershanelere. 3. sınıf. Dershanede sıralar 3 sıra dizilmiş geriye doğru. Boy sırasına göre beni ortadaki sıraların öndeki ikincisine oturttular. Aynı sırada solumda başka bir çocuk. İşte Cumhuriyet. Dünyada tanıdığın en büyük adam kimdir diye sorulsa hemen Zekai Bey derim. 3. sınıf öğretmenimiz Zekai Bey. Niçin büyük adam? Bunu kesinlikle bilmiyorum. Belki çok temiz, çok iyi giyimli olduğu için. Her sabah pırıl pırıl tıraşlı gelir dersliğe. Bir kez bile azıcık sakalı uzamış görmedik onu. Renkli gömlek giymez. Yakası bembeyaz ama nasıl bembeyaz? Gömlek yakası her zaman kolalıdır. Boyun bağının düğümü yakaya milimi milimine oturmuştur. Kıl payı yerinden oynamaz. pantolonu tığ gibi ütülü. Ayakkabıları hep boyalı, pırıl pırıl. Saçları hep arkaya taralı, yatık ama yağlı, biryantinli, pomatlı değil. Dişleri tertemiz. Ben o zamana dek böylesine adam gibi adam görmemiştim hiç. İçimden kim bilir 1000 lira mı, 100 bin lira mı aylık alır diye geçiriyordum. Bana göre başka türlü bu denli iyi giyinilmez de. Bize sık sık diyor ki, eski yamalı giyinmek ayıp değildir ama yırtık, kirli, pis, paslı giyinmek ayıptır. En çok bu sözünü seviyorum çünkü bana uygun düşüyor. Eski giyiniyorum, yamalı giyiyorum ama kirli değil, yırtık değil. Annem bana bir tek gün bile yırtık, kirli giydirmedi. O günlerde en çok dillerde dolaşan sözcük, cumhuriyet. Cumhuriyet denilince hemen gözümün önüne Zekai Bey geliyor. Bana göre cumhuriyet işte bu Zekai Bey. Cumhuriyet etlenmiş, kemiklenmiş, canlanmış, Zekai Bey olmuş. Ben cumhuriyeti çok seviyorum. Zekai Bey'i de çok seviyorum. Niçin seviyorum? Belki de babam sevmediği için. Abdülhamit Han Efendimizin hayranı olan, onun adını diline alırken önce cennet mekan diyen, sonra da bizleri yüzüstü bırakıp kurtuluş savaşına gönüllü giden, çete savaşında yanan, ölümden zor kurtulan babam, cumhuriyeti hiç mi hiç sevmiyor, düşman ona. Günden güne de düşmanlığı artıyor. Belki de ben, babam sevmediği için cumhuriyeti çok seviyorum. Yoksa cumhuriyetin ne olduğunu bildiğim bile yok. Ama ben babamı da çok, çok seviyorum. Ne olurdu şu babam da benim gibi cumhuriyeti sevmiş olsaydı? Bildiğim bir şey var. Cumhuriyet olmasa ben bu hükümet okuluna giremeyecektim. Bunu anlayabiliyordum. Zekai Bey elinde hep bir cetvelle dolaşır. Bir yaramazlık eden, dersini bilmeyen olursa aç avucunu der. Avuç içine vurur cetvelle. Kimi zaman cetvelin keskin yanıyla vurur. Bir, bir daha, bir daha. Elinin ayasına, keskinlemesine cetvel inen çocuk, ay diye kıvranır, iki büklüm olur. Belki de ben Zekai Bey'i okulda elinde cetvelle dolaştığı için seviyorum. Beni dövmüyor hiç. Ondan bütün çocuklar korkuyor. Saygılı bir korku. Öylesine sık sık da dövmez. Zekai Bey'in gözleri hastalıklı biraz. Kızarıyor, kirpiklerinin dibinde de azıcık çapaksılık var. Zekai Bey'i öyle seviyorum ki kızarık gözlerini bile seviyorum. Ona özellik veriyor. Büyüyünce belki benim gözlerim de onunki gibi olur. Zekai Bey bekar. Kendisi evlenmek istemiyor olmalı, istemiyor. İstese ona bütün kızlar varmak ister. Annesiyle Bozdoğan kemerindeki iki katlı bir ahşap evde oturuyor. Evinin önünden geçerken bile saygı duyuyorum, başımı evden yana çeviremiyorum. Ahmeden laklak. Dersliğimizde benden başka yeni öğrenci yok. Öbürleri ikinci sınıftan üçüncü sınıfa geçmişler. Zekai Bey okuma denemesi yapacak. Açın kıraat kitaplarınızı. Okuma kitabı. Açıyoruz. Gösterdiği sayfadan oku diyor birine. Çocuk heceliye heceliye kemküm ediyor. Çoğunu da yanlış okuyor. Oku. Okunacak yazının başlığı Ahmeden laklak. Bu eski Türkçe yazıyı okumak bir belaydı. Bildiğiniz gibi bela değil. Çocuk bir türlü okuyamıyor. Okusana oğlum. Çocuğun okuyamaması utanmasından. Ahmeden'i başka türlü anlamış. Çünkü öyle de okunur. Oku diye Zekai Bey üstüne varınca çocuk Ahmeden'i anladığı gibi okuduktan sonra lık lık dedi. Bir kıkırtı sınıfta. Zekai Bey bir baktı, ses soluk yok. Başkasına söyledi. Oku. Yine öyle. Sıra bana gelecek diye tir tir titriyorum. Galip amcamdan o denli Arapça, biraz da Farsça öğrenmişken ben de nasıl okunacağını, anlamını bilemiyorum. Sonunda korktuğum başıma geldi. Sen oku. Herhalde eski öğrendiklerimin etkisiyle olacak, doğrusunu okuyuverdim. Ahmeden laklak. Aferin. Dersimiz hüsnü hattı, yani kaligrafi, güzel yazı. Bir kuruşa aldığımız dökülmez cam hokkalara demir uçlu tahta saplı kalemlerimizi batırıp defterimize yazıyoruz. Ben demir uçlu kalemi ilk kullanıyorum. O zamana dek hep kamış kalemle yazmıştım. Benim için bu çok büyük bir yenilik. Üstünde Hüsnü Hat yazısı kazılı maden kalem uçları numaralıdır. 1, 2, 3. Ben 2 numaralı uçla daha iyi yazıyorum. Bu kalem uçları 10 paraydı. Bir de balıklı kalem sapları vardı. Kalem sapı içi boş camdandı. İçinde renkli su, suda da bir küçük yapma balık vardı. Bu balıklı kalemden benim yoktu. Zekai Bey yazı ödevi vermiş. Defterime lam harfi, yani şimdiki L yazıyorum boyuna. Satır satır L'ler. Öyle özeniyorum, öyle özeniyorum ki Zekai Bey defterime bakıyor, aferin. Beni bütün yaşamımda çok çalışmaya aldığım aferinler zorlamıştır. Fes mi, şapka mı? Artık fes giyilmeyecek, şapka giyilecek. Fes giymek yasak diye bir sözler duymaktayız. Babam kızıyor, küplere biniyor. Mustafa Kemal'in ne körlüğü kalıyor ne dönmeliği. Babam Mustafa Kemal adını ağzına almıyor, ondan söz ederken kör diyor yalnız. Gözünün biri takmadır, cam gözdür. Mustafa Kemal'in okul duvarlarındaki resimlerine bakıyorum, dikkatle bakıyorum. Gözünün birinin bakışı gerçekten başka, şaşımsı. Yoksa tek gözü gerçekten cam mı? Olsun diyorum içimden, daha iyi ya, tek gözüyle bunca işi başarmış. Selaniklidir, Yahudi dönmesi. İşte bu hiç hoşuma gitmiyor nedense. Ne olurmuş öyle olursa diyemiyorum. Mustafa Kemal'i küçültmek isteyenler uydurdukları kör, takma gözlü, cam gözlü yalanına yıllarca sarılmışlardır. Bu uydurmalar Mustafa Kemal düşmanları arasında çok yaygındı. Bir gün sabah erkenden okula gelmişiz, 5-10 çocuk okulun duvarsız bahçesinin önünde yol üstündeki alçak tümsekte oturuyoruz. Önümüzden gelip geçenlere bakıyoruz. Kimisinin başında şapka var, kimisinin başında fez. Kasket giymişler, melon giymişler, hasır şapka giymişler, fötr giymişler. Ama çoğu kasket giymiş, bezden en ucuzundan. Fes giymek yasaklanmış ama yine de tek tük fesliler geçiyor. Aman o şapkalar ne şaşılası geliyor bize. Sanki insanın kulağının yerine bir boynuz çıkmış gibi. Hem de biçimli bir boynuz değil. Çünkü insanlar şapka giymesini daha beceremiyorlar. Şapkalar başta eğreti duruyor. Ha düştü ha düşecek. Ha uçtu ha uçacak. Güneşliği bir yana gitmiş kasketlerin, tepesi bir yana. O zaman güneşlik yerine şemsi siper ya da şems siper denirdi. Kimisi de şapkasının tasını ta kulak memelerine de kafasına geçirmiş, herhalde başından uçmasın diye. Önümüzden geçenlerin hepsi de yeni giydikleri şapkalarıyla çok gülünç kılığa girmişler. Oysa fes öyle mi? İnsanlar 100 yıl boyunca fes giye giye kuşaktan kuşağa fesin nasıl giyileceğini, nasıl yakıştırılacağını iyice öğrenmişler. Külhan Bey'i başka türlü giyer, efendisi başka türlü. Zengini başka, yoksulu başka. Fesine bak, püskülünden adamın adamlığını anla. O toprak tümsekte oturmuş, önümüzden geçenlere bakarak fesin mi yoksa şapkanın mı adama daha çok yakıştığını tartışıyoruz. Her çocuk babasından ne öğrenmişse, evinden ne duymuşsa onu satıyor. Çocuklar babalarının avukatı. Hepsi de fesi savunuyor. Fes gibi var mı? Fes başka. Fesin rengine bak. Kırmızı, sonra püsküllü. İçlerinde yalnız ben şapkayı savunuyorum. Şapkayı sevdiğimden, beğendiğimden değil. Belli ki şapka giyenleri gülünç yapmış, alışkanlığımızdan ötürü bize öyle geliyor. Ama değil mi ki babam şapkayı sevmiyor, öyleyse ben şapkayı seveceğim. Babam fesi seviyor, öyleyse ben fesi sevmeyeceğim. Mustafa Kemal şapka giyin demiş, öyleyse şapka giyilecek. Ah şu babam, ah onu öyle seviyorum ki, ama o da Mustafa Kemal'i sevse ya. Şapka daha güzel. Bak şu adamın başındakine ne yakışmış. Oysa adam şapkayı kulak memelerine dek geçirmiş kellesine. Limon kabuğu. Çıkarılan yasayla şapka giymek zorunlu olunca bir şapkacılıktır başladı İstanbul'da. Yeni bir kazanç kapısı. Bu işe de önce Rumlar, Ermeniler, Yahudiler döküldü. Başına şapkayı yasa zoruyla giyen Müslüman Türk uzun zaman şapka yapmadı. Hristiyan Türk uyruklunun yaptığı şapkayı satın alıp giydi başına. Şapka giyilmesinin arkasından okullara bir buyruk geldi. İstanbul'daki bütün ilkokul öğrencileri bir biçim giysi, forma giyinecekler. Bu öğrenci giysisi 3 parçaydı. Kısa pantolon, ceket, kep. Üçü de lacivert kumaştan olacaktı. Şapka endüstrisinden sonra bu kez de İstanbul'da öğrenci forması endüstrisi başladı. Toptan giysi yapan terziler isteğin çokluğu karşısında iş yetiştiremez oldular. Hepsi de yine Türk uyruklu Hristiyan Türkler. Rum, Ermeni, Yahudi. Bizim okulun öğrencileri teknik üniformayı giymeye başladılar. Bir model öğrenci giysilerinin keplerine limon kabuğu adını takmıştı çocuklar. Şu zamana dek okul formasını giymeyenler okula alınmayacak denildi. Annemin eski giysilerden bozup diktiklerini giyiyorum. Hiç terzi elinden çıkmış giysi giyinmemiştim. Bu forma işine, hele o limon kabuğu denilen şapkaya babamın canı çok sıkıldı. Günlerce Tahtakale'deki çakmakçılardaki hanlarda, toptancı terzilerde bana okul giysisi aradık. Toptancılardan ucuz alınabilirdi. Ama babam pazarlıkta uyuşamıyordu. Ucuza almak için huyu olduğu üzere satıcıya "Kimin parası, kiminin duası?" diyordu. Ama Rum, Ermeni, Yahudi tüccar terziye bir sakallı Müslümanın duası vız geliyordu. Babam, "Kiminin parası, kiminin duası?" dedikçe o tüccar terziler de ilk kez gördükleri babama ağız birliği etmişçesine hep şöyle diyorlardı. "Sizin için, o da vallahi yalnız sizin güzel hatırınız için bu fiyatı olur. Aşağı kurtarmaz, sermayesine veriyorum." Her girdiğimiz han odasında bu sözler karşılıklı tekrarlanıyordu. Okulda benden başka forma giymeyen öğrenci kalmamıştı. Sonunda Kasımpaşa'da bir elbise temizleyicisi dükkanının da sahibi olan Mahmut Paşa'da bir handaki Rum tüccar terziden babamın bir tanıdığının aracılığıyla okul formasını ucuza aldık. Bir çiftlik satın almak gibi bir şeydi bu bizim için. Yeni giysi beni nedense hiç sevindirmedi. Belki de çekişe çekişe pazarlıklar, gecikmeler, dalaşmalar yüzünden çocuk onurum kırılmıştı. Bilmiyorum neden, sevinemedim işte. Okulun bahçesinde limon kabukları, kepler, karga sürüleri gibi havada uçuşuyordu. Birbirinin şapkasını kapan çocuklar şapkaları havaya fırlatıyorlardı. Abdülhamit düşmanlığı.